Ayrım 9. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 117. Çifteleme sığır gönünden tentenin altında kayboldu. Beyana'nın karşısındaki yüklüğe oturdu. Farkında olmadan dizlerini ovuşturmaya başladı. Sızlıyor mu diye sordu Beyana. Birden utandı, ellerini çekti, gülmeye davrandı. Bazen dayanılmaz oluyor. Şu yel belası kemiğe yerleşti mi hart hart kemirir insanın uyukluğunu, bitirir. Bazen tutulur da paslı demir gibi gıcırdamaya durur dizlerim. Yola başlarken felaket olurum. Sonra Allah'a şükrolsun açılır, sızlamaz. Hele bir de havalar iyi gitti mi fark bile etmem. Ama bir de kış gelip dünyanın yüzü kara sis pençesine gömülünce, mafsallarda işleyen kör testereye dayanabilirsen dayan. Yaşlılık işte. Beyana güldü birden. Yaşlılık deyip durma Taci kadın. Beni de ihtiyarlatıyorsun. 45 var mıyız? O kadar varız herhalde. Yaşlı sayılırız. Genç olmadığımız muhakkak. Böyle kangılara kurulmak hoşuma mı gidiyor zannediyorsun? Kim bilir, belki de aşiretin kadını, kızı nispet yaptığımı düşünüyordur. Billahi ayaklarımda derman olsa emrine girer, buyurduğun her işe baş üstüne çekip koşardım. Beni tanırsın Taci kadın, nispet yapacak kadın mıyım ben? Haşa, böyle bir şey mi söylenmiştir? Biz beyanamızı tanımaz mıyız? İcab etse kanga arabalarında değil ya, başımızın üzerinde taşımaz mıyız? Kem söz edilmişse kem söz sahibinin denmiştir beyana, dert çekme. Kem söz eden yok da bazen aklıma takılıyor işte. Belki düşünen vardır diyorum. Üzülüyorum o zaman, hem de çok. Beyana, böyle şeyler düşünme. Biz hepimiz yoluna baş koruz senin. Beyimizin hatunu beyimiz kadar değerlidir gözümüzde. Töremiz bunu der, biz bunu biliriz. Beyana rahatlamıştı. İç çekip arkasına yaslandı. Bir zaman Mongol'u konuştular. Bir zaman göçleri, eski konakları, sonra da geleceği. Derken geçmişe de geleceğe de bir çentik atıp sözü döndüre dolaştıra çocuklarına getirdiler. Çok yaşasınlar dedi Beyana. Oğullarımdan memnunum. Bir dediğimi ikiletmez, her sözüme kulak tutarlar. Ertuğrul'um biraz katı başlı ama ver gitsin çocukluğuna. Kin tutma nedir bilmez. Sabırdır da. Aceleyi tez tutup yavaşı ağırdan almayı becerir. Dışarıdan Ertuğrul Bey'in sesi gelince susup kulak verdi. Ne dedin ağaça tozlum? Beyanam, bir emrin var mı diye sordum. Kırmızı çuhadan perdeyi çekip oğluna baktı. At üstünde duruşu civancaydı. Erkeş derisinden kürkünü terkisine asmış, sırtına rahat bir ak kaftan geçirmişti. İnce örme takkesinin altından saçları fışkırıyordu. Ayaklarında kısa boğazlı, kıvrık burunlu, kırmızı edikler vardı. Tuğulgası, kozağı ve yayıyla birlikte atın boynundaki heybede sallanıyordu. Göç yolunun yangını yüzünü sarmış, her görüşünde daha dünkü sabi diye düşündüğü oğluna, yıllarını er meydanında cenkle geçirmiş, ağaça tozlu, katı yaylı yiğitlerin sertliğini, erkekliğini vermişti. Dünkü sabi değil diye geçirdi içinden Beyana. Koca beydir Ertuğrul'um. Bir emrin var mı dedim Beyana'm. Uzunca susuşunu, kim bilir neye kızmışlığına verdiğinden daha yumuşak bir sesle sualini tekrarlamıştı. Sağlığına duacıdır anan, ağaça tozlu, temren yürekli beyoğlum. Belki de Gazi ananın bir isteği vardır. Ertuğrul Bey nedense başını indirdi. Kim bilir niyeti gözlerinden okunur diye mi korktu? Boy atalı hislerini şahsi işleriyle birlikte gönlünden uzak etmişti. Daha doğrusu öyle zannediyordu. Meğer yapamamış. Her hatırlayışta yüreğini yalımlayan alevi ne etmişse söndürememişti. Söndürememesi bir tarafa, anasıyla Gazi anayı kanıda diz dize, göz göze görünce bütün alev basmıştı her yanı. Gelmesinde maksat sırf anasının bir emri olup olmadığını öğrenmek değildi elbet. Konuşulanlardan kırık dökük birkaç kelime duyar da derdine deva aranıp aranmadığını anlar mıydı? Duyduklarından böyle bir mana çıkarmaya imkan yoktu. Anası uzunca şeyler anlatıyordu ama hiçbir yerinde Gülaçlı kızın adı geçmiyordu. Dün akşam ilk defadır beyliğini unutup oğul Tamış'a dert dökmüş, derman sormuştu. derman yanı başında, hay Ertuğrul Bey'im demişti oğul Tamış. Varıp istemeli kızı, toy kurup düğün etmeli. Bunu söylemesi kolaydı elbet. Kolaydı da koskoca aşiret beyinin oğlu sıradan bir delikanlı gibi aşık olabilir miydi? Oğul Tamış'a kalsa niye olmasın hay beyim diyordu. Aşiret beyinin oğlu olmakla yüreği göğsünden çıkarıp atmak mı lazım gelir? İnsanda yürek olduktan sonra sevecektir. İsteyenin bir yüzü kara denmiştir. Senin gibi birine kız vermeyecek ananın aklına şaşmalı. Aman Gazi ana duymasın. Ama beyim aklının kıtlığı ve dahi divaneliği ardından bir sürü zevzeklik etmişti işte. Oğul Tamış'ın malum zevzekliklerinden. Tutup bunları düşünecek değildi şimdi. Sor denmiş, sormalıydı. Ama başı öylemesine ağırlaşmıştı ki kaldıramıyordu bir türlü. O da kaldıramadan sorardı. Senin bir emrin var mı Gazi ana? Uzunca bir zaman bekledikten sonra gelen suali Gazi ana el tersiyle karşıladı. Sağlığından gayrisi yok. Sadece bir şikayetim var. Boy attın atalı, çergimize hiç uğramaz oldun. Ertuğrul'umuzun bize kırgınlığı, dargınlığı nereden gelir diye düşünmekten yorulduk. Var mıdır sebebi? Varsa gelsin. Ertuğrul tırısa kalkmak için sabırsızlanan atını zapt etmek bahanesiyle ne diyeceğini düşünmeye çalıştı. Laf çıkar diye korktuğunu söyleyemezdi ya, başka bir mazeret bulması lazımdı. Buldu da. Ne sebebi olacak ki Gazi ana? Aklına kötü şeyler getirme. Sadece iş güç. Koca aşiretin bir tarafı bize bakmakta ya, fırsat bulup gelemedik işte. Herhangi bir kadını inandırmak kolaydı. Ama bey ana ile Gazi ana gibileri insanın duruşundan, bakışından, sesinin inleme ve bocalayışından hakikati bulup çıkarmışlardı. Geldiğine, geleceğine pişman oldu. Yüreğine işleyip en gizli sırlarını okuyan iki çift gözden kaçmakta öyle bir acele etti ki neredeyse atı tökezleyecekti. Bütün öfkesini, çaresizlikten gelen kızgınlığını hayvandan çıkarmak istercesine bağırıp çağırmaya başladı. Uyuz beygir ne olacak? Akçanın uyuz beygiri. Ani bir dönüşte ayak sürçen ata at mı derim ben? Boz eşekler bile senden iyi manevra yapar da kıskançlığından çatır çatır çatlarsın. Senin gibisini Mongol çudarına vermeli de pişirip yemesini seyretmeli. Uyuz. Bey ana gülüyordu arkasından. Gazi ana ise Ertuğrul'un toy delikanlı utancından kendince bir netice çıkarmaya çalışıyordu. Gül açtı kızında Ertuğrul Bey'den kalır yanı yoktu ki. Derinden iç çeker, tuhafça dalgınlaşır, yaptığı işi unutup bir yerde dikilip kalırdı. Nazar muskalarını bile takmaz olmuştu da sanki ölümü kurulmuştu. Bu işe ağası Lokman'ın muhalefeti var zannettiğinden sesini çıkarması, unutup gitmesi demek değildi. Gazi ana biliyordu aslını astarını, biliyordu lakin kime ne söyleyecekti. Aha, oğlan anası yanı başındaydı işte, isteseydi ya kızı. Sözü başka taraflarda gezdireceğine getirseydi ya Ertuğrul'la gülaştı kıza. Kim bilir belki de sıradan bir hekimin kızını oğluna yakıştıramıyordu. Belki de niyeti kara keçili oymağıyla eski sıhriyeti tazelemekti yahut Konya sarayından oğluna bir gelin almaktı. Böylesi daha münasipti ihtimal. Beyoğlu beye, bey kızı yaraşırdı. Hayatı boyunca kılıçtan uzak kalmış bir hekim kızı değil. Bey anaya hak vermekle birlikte kızgınlığını bir türlü içinden atamıyordu. Son bir ümitle gitsem artık dedi. Kahya kadınsak kahya kadınlığımızı bilelim. Kadın kısmını fazlaca boş koyduk. Bey ana ruhsat olursa işimizin başına gidelim. Kalkmaya davranmışken bey ananın elini elinin üstünde buldu. Yumuşacık fakat otoriter sesini kulaklarında yankılanır duydu. Biraz daha kal tacı kadın, konuşacaklarımız bitmedi. Son bir ümit kırıntısıyla sordu. Daha mı var? Hem de seni arabaya çağırmamın esas sebebi var. Oğlumu karşısında toy delikanlıya çevirip sözlerini şaşırtan meseleyi konuşmanın tam sırasıdır. Ne buyurulur? Bilmem ki. Bunu diyebilmek için kendini adam akıllı zorladı. Zorlamasaydı içinden geldiğini haykıracak, zamanı bile geçmiştir deyiverecekti. Oysa kız anası nazlanmalıydı. İçinden içinden hazlansa bile bunu oğlan anasına belli etmemeliydi. Fakat Beyan'a yabancı sayılmazdı ki, birlikte büyümüşler, genç kızlık günlerinin acı tatlı hatıralarını paylaşıp sır ortağı olmuşlar, kuytu köşelerde ne olmaz hayaller kurmuşlardı. Geçmişi düşündükçe yaşlılığını bütün ağırlığıyla hissediyor, kör bir kuyuya düşmüş kadar yoruluyordu. "Bilmem ne demek bacım, bilmezsin olur mu hiç? Biz anayız ana, oğlumun yere basmasından derdini bulur çıkarırım. Sen kızınınkini bilmez olur musun?" "Ha, kızım demek." İkisi Ertuğrul'la güleşti kız. "Oğlumu ben, kızını sen bilirsen, bizim dertleşmemiz onların dertleşmesi demek olmaz mı? Belki çaresini buluveririz şuracıkta." "Belki, mesele nedir?" Kız analığını bir yol ele almıştı işte, bırakamıyordu. Aklına ters geldiği halde bırakamıyordu. Bir zaman daha anlamazdan gelecek, Beyana'nın her sözünü, içini ılıklattığını saklayıp duygularını gizleyecek, sonra kavilleşip "verdim gitti" diyecekti. Başka ne diyebilirdi ki? Gülaştı kızın Ertuğrul Bey için 2 yıl önce diktiği sırmalı kırmızı kaftan, hani ise sandıkta eskiyip giyilmez olacak, rengi solup akaç alacaktı. Artık Ertuğrul Bey'in yüzüğü parmağından çıkıp Gülaştı kızın parmağına geçmeli, toy kurulup düğün yapılmalıydı. Böyle olmalıydı diye bunları tutup oğlan anasına düzü düz söyleyemezdi ya, işin yolu yordamı vardı. Bir kere de almıştı ya kız analığını, nasıl bundan kurtulacağını kendisi bile bilmiyordu. Mesele nedir suali de bey anayı şaşırtmaya getirmiş gibiydi. İlk ağızda böyle bir sualle karşılaşmayı hiç düşünmediği yüzünün solukluğundan, bakışlarının tereddüdünden, kaşlarının bir inip bir kalkmasından belliydi. "Haydi be Taci kadın, haydi be bacım. Şunun şu kadarını anlamazdan gelme, kurban olduğum, meseleyi benim kadar bilici değilsen kız anası olman kaça gele." "Ben yalnızca kız anası değil, oğlan anasıyım da Beyana. Durup durup kız analığını başıma kakman neyin nesi ola? Arap'ın cahiliye zamanı gibi kızlarımızı canlı toprağa gömücülerden değiliz hamdolsun. İslam diniyle Oğuz töresi kıza da erkeğe de layık olduğu değeri verir." "Elbet verir hamdolsun, verir de demem o deme değil benim. Ya neyse açık söyle, aklım çarpılmasın." Beyana biraz daha derinden, biraz daha yoklamalı baktı Gazi Ana'ya. Sözü anlamazdan gelmesini, saflık gösterisine girmesini kınadı içinden. Gazi Ana ki mertliğiyle, dike dik konuşmasıyla tanınırdı. Ona açık söylediği şeyi anlamaması mümkün müydü? Sahiden aklı çarpılmış mıydı? Kim bilir, belki de böyle bir teklif beklemiyordu. Yoksa oğlunu kızına layık bulmuyor muydu? Beyoğlu bey olan Ertuğrul'a. Dayanamadı, patladı en sonunda. "Ertuğrul'um, gül açtı kızına sevdalı be Taci kadın. Karşında dilinin pelteleşmesi, nevrinin dönüp yüzünün alabanması bu yüzden. Niye bakalım? Az biraz büyüdük de çadırına uğramaz da hep dolanır. Niçin ki bey kısmı işi ağırdan almak zorunda? Herhangi bir aşiret delikanlısı gibi hareketlerinde serbest olamamakta, yaşı ne olursa olsun mesuliyete ağır basmakta. Laf dolanır da kızın adı adımızla birlikte çıkar diye korkmakta oğlum. Şimdi anladın mı bakalım?" "Hah," dedi Gazi Ana içinden. "Hah işte, şöyle uzun etmeden niyetini orta yere koy da kız analığının tadına varalım." Yüreğinin oralarda kabaran gülüşünü yemenisinin allı ucuyla örtüp yutkunduktan sonra yalancıktan öksürdü. Gözlerindeki nemi Beyana fark eder korkusuyla kirpiklerini yarı kapalı tutup "Düşünmeye zaman lazım," dedi. "Baş göz olma işi ha deyince olacak işlerden midir? Oğlum var sorulacak, kızım var. Hele gün yürüsün, devran dönsün, kurban olduğum Rabbim bakalım neler gösterir." Beyana biraz daha bocaladı bu sözlere, biraz daha şaşırdı. Hemen he deyivereceğini umup da dememesinin derdine gömüldü. Bir söz bulup söylemedi, cevap bulup veremedi, sual bulup soramadı. Öylece sessiz durdu nice zaman, yutkunarak durdu. Haylice uzadı sükût. Yekpare ağaçtan tekerleklerin acı gıcırtısını, koyunların melemesini, köpeklerin havlamasını, atların kişnemesini ve kayı yiğitlerinin kısa, kuru, sert çığlıklarını dinledi. Sükutun fazlaca uzaması sinirine dokundu birden. Hızla başını dikti. Bey karısı olmaktan, bey anası olmaktan gelen bir alışkanlıkla sertleşti. Dinlendinse gidebilirsin diyiverdi. Gazi ana da bunu beklemiyordu işte. Şaşkınlığını içine atmaya dahi fırsat bulamadığından baka kaldı. Biraz daha ısrar edeceğini, oğlan analarının yaptığı gibi oğlunun meziyetlerini sayıp dökeceğini zannetmişti. Şimdi bey anayı sıradan kadınlarla karıştırmanın cezasını çekiyordu. Seslenemedi. Hatasını da dobra dobra itiraf edemediğinden kalktı, arabanın siperine tutundu. Belki bir şey daha söyler diye mahsustan eğleşti. Beklediği sözler gelmeyince çaresiz açtı. Allah'a emanet ol beyana, dedi resmi bir tavırla. Sen de, dedi beyana. Kağnı'dan indi. Adımlarını sürüye sürüye yürüdü. İyi havalarda hiç sızlanmayan dizleri nedense sızlamaya başlamıştı. Ah yaşlılık, diye kızdı kendi kendine. Olmaz olası diz yeli, olmaz olası bel yeli. İşsiz güçsüz takımını bulup yapışsanıza, bana yapışacağınıza. Aşiretin kadınlarına karıştı. Kızını buldu, bir arkadaşıyla konuşa gülüşe yürüyordu. Arada bir Ertuğrul Bey'den yana bakıp iç çekmesi sayılmazsa hiçbir anormallik yoktu. Lakin heyheyleri tepmiş Gazi Ana'yı sinirlendirmek için bu kadarı bile kafiydi. Meşe dalından kalın sopasını kaldırıp "Önüne baksana sen!" diye bağırdı. "Herkesler gibi yürüsene. Haniye bakalım sepetin?" "Sepetin haniye dedim. Niçin sırtında değil bakalım? Nerelerde unuttun yine? Bul dedim. Sopa geliyor." Derdi demesine ama fiske bile vurmazdı. Ne zamanın Gazi anasını tanımaz olur muydu? Gülüşünü kesmeden ona döndü. "Sepetim Ayça kızın emanetinde anam," dedi. Aklım da Allah'a emanet. Yine neye kızdığını yaradan bilir ancak. Hadi söyle be anam, rahatlarsın. Gazi ana sopayı indirdi. Yanındaki kıza ilk aklına gelen işi buyurup savdı. Bey anaya kızdım, dedi doğrudan doğruya. Ama niçin? Sualine yürek çarpıntısını da eklemiş. Anasını bir kat daha öfkelendirmişti. Kızmam lazım geldiği için, diye bağırdı. İçin kızacağıma da parmak kadar kızdan soracak değilim herhalde. Senden soracak değilim, gülaştı akılsızı. Niçinmiş? Bey kadını diye kabardığı için. O bey kadınıysa ben de Gazi anayım. Kız istemenin de yolu vardır, töresi vardır. Ha, aşirete bey ana olmakla yedi düvele sultan olmadı ya. Ha. Gülaştı kız, çarpılmışa döndü. Bey ana kendisini oğluna istemiş de öz anası kara bir öfke hesabına verimkar olmamıştı demek. Ne diyebilirdi ki? Anasıydı. Karnında gezmiş, ak sütünden emmişti. Babasızlığında anadan başka baba da olmuştu kendisine. Bir şey söyleyecek olsa öyle bir incinme incinirdi ki, ak sütünü öyle bir haramlama haramlardı ki, Yahşi hocanın demesiyle cennete gitmesi şöyle dursun, bahçesine bile giremez de öldüğüyle kalırdı. ''Sen iyisini bilirsin anam.'' dedi sadece. Gazi ana öfkeyle karışık hayal kırıklığını yudumlaya yudumlaya kenara yürüdü. Hızlı attı adımlarını, dizlerindeki sızıyı çatırdata çatırdata gitti, bir kenara oturdu. ''Ne bilmesi kızım?'' diye kendi kendine hayıflandı. ''Akılsızlığımdan başka bildiğim bir şey yok. Akılsızın da en akılsızı benim.'' Bütün aşireti tellim tellim tarasalar, benden akılsızını bulup çıkaramazlar. Ne bilmesi be kızım, ellerimle öyle bir iş ettim ki sana, ahirete kadar yanıp duracak ana yüreğim. Kız anasıymış da, kız anaları naz edermiş. Nazım batsın he mi tacı delisi, nazım batsın senin. Yoruldun mu ana? Lokman'ın sesini tanıyınca hızla kalktı. Ne yorulması hay, diye bağırdı. Senin gibi delikanlıları önüme katıp sürerim. Hızla kalabalığa karıştı. İçi sızlıyor, kendine kızıyor, ana yüreğini çaresizliğin öfkesi sarmaladıkça sarmalıyordu. Ama iş işten geçmişti artık. Beyana, eğer bildiği beyanaysa bu meseleyi bir daha açmayacaktı. Ya bilmediği beyanaysa? Bak işte o zaman iş değişir. Bir daha böyle bir kara öfkeye ve yersiz gurura kendini kaptırmaz, gönül hoşnutluğu içinde hediye verirdi. Olur beyana. O günleri görebilecek miydi? Kendi derdinin dalgınlığında bir hayli yürüdükten sonra genç yiğitlerin arasındaki kargaşa dikkatini çekti. Elini gözlerinin üstüne siperleyip baktı ama bir şey göremedi. Sadece gençler kümelenmiş, bağırıp çağırıyorlardı. Oysa gözleri keskinceydi. Yaşlılığı besbelli dizlerinden başlamış, lakin henüz göz seviyesine çıkmamıştı. Keskinceydi. Keskince olmasına da yine bir şey seçemiyordu istiflenen gençlerin dışında. Arkasında bir nal sesi kopunca döndü. Önünü kesip Akça'yı durdurdu. ''Neler olmakta bakalım?'' diye sordu. ''Bir yaramazlık mı var sakın?'' ''Değil Gazi Ana'' dedi Akça. ''Hamdolsun yaramazlık yok. Resul Tekin kardeşle Kavşut Ağam gözden döndüler de gençler görüp duyduklarını dinlemeye birikmiş.'' ''Ya öyle mi?'' dedi isteksiz. ''Git bari sen de anlatacaklarını kaçırma.'' Akça bir temennayla atını mahmuzlayıp giderken Gazi Ana, ''Yiğidin iyisi Akça gibi olur.'' diye söylendi. ''Akça gibi yiğit de zor bulunur. Ertuğrul'dan 2-3 yaş büyüktür bildiğim kadar. Lakin bekarlıkta çakılı gönlüne göre kız mı bulamaz, yok bulur da mı nazlanır? Neyse, ah şu işe bak, nelerle uğraşır oldum. Hep de bey ananın.'' Sözün gerisini yuttu. Kabahatin onda değil kendisinde olduğunu itiraf zorunda kaldı. Hakçası delişmenliği tutmuştu. Niçin bilmiyordu ama tutmuştu işte. ''Lokman da kalabalık içindedir öyle ya?'' dedi. ''Lokmanım, hala Ertuğrul'la güreş tutma fikrinde midir acaba? Söyleye söyleye dilimde tüy bitti ya, Lokman bu. Kafasına bir düşünce girmeye görsün, çıkarıp atmak ne mümkün?'' Belki de bir yolunu bulup Ertuğrul'la, yani Ertuğrul Bey'le tutuşur. Yok, cesaret edemez. Ertuğrul Bey eskisi gibi değil çoktandır. Eskisi gibi olmaması bizim fakirhaneye ayak atmamasından belli. Lokmanımla güreş tutmayı kendine yediremez. Alay edilir diye korkar. Koca aşiret beyinin oğlu adı belirsiz biriyle güreşe tutuştu, sözü dolanır diye. Aynı korkudan bize gelmeyi boşlayan Lokman'la güreşe, delikanlı kalabalığından tekbir sadaları yükselince düşüncelerini kesip tekrar o tarafa baktı. Ama bu sefer elini siper etmedi gözlerine. Nasılsa bir faydası olmuyor, nasılsa istediğini göremiyordu. Zaten merak da etmiyordu eskisi gibi. Bir yaramazlık olmadığını öğrenmişti ya, gerisi fazla mühim değildi. Lakin bu tekbir almalar neyin nesiydi acaba? Gündüz Bey bile meraklandığına göre, meraklanıp yanındakilerle birlikte atını kalabalığa sürdüğüne göre varıp görmeliydi kendisi de. Önce Gündüz Bey'in temennasına temenna etmeliydi. Tabii koskoca beyi görmezden gelmenin alemi yoktu. Kadınına karşı duyduğu kırgınlığı beye bulaştırmamalıydı. Kırgınlığı da hani yerinde sayılmazdı hiç, kendi kendisine etmişti edeceğini, kime ne söyleyebilirdi? Kızacaksa kendi kendisine kızmalıydı. Zaten kızıyordu. Gündüz Bey fırtınaydı mübarek. Selamı çakması ile kalabalığın kıyısında belirmesi bir olmuştu. Yiğit Gündüz Bey ne at sürmeydi öyle, at üzerinde ne durmaydı öyle. Hay Yiğit Gündüz Bey. Aşiret beyi kalabalığa ulaşır ulaşmaz bir dalgalanma oldu. Gençler saygıyla açılıp Resul Tekin'le Kavşut ortada gözükünce onlara bir şeyler söyledi. Gazi Ana Gündüz Bey'i duymak için adımlarını açtı fakat vaktinde yetişemedi. Söyleyeceğini söylemiş, atını tırısa geçirip tepeyi yaralamıştı. ''Hay Selvi gölgesi beyim'' dedi ardından bakarak. ''Hay yürek yağıp'' Kalabalıktan çekti çıkardı oğlunu, yana aldı, Gazi Ana buyurmasıyla emretti. ''Ne dedi Gündüz Bey?'' ''Ne desin anam, çıkıştı azıcık ama öfkesiz çıkıştı. Biliyor musun, arkadaşlar en çok bu tarafını seviyor Gündüz Bey'imin, öfkesizliğini seviyor. Mülayim yürekli ama cenkte aslan.'' Gazi Ana sözün dağılmasına içerledi. ''Ne dediğini sorduydum Lokman. Kötü bir şeyler değil anam, meraklanma. Resul Tekin başından geçenleri hikaye ederken Gündüz Bey'im gelip, olanları ilk evvela aşiret beyine anlatmak yok mudur?" dedi. ''Biz kulaktan dolma malumatla mı aşiret idare edip Mongol'a karşı duracağız?'' dedi. Sonra da vurup tepeye, ''Tey nerede şimdi, görmekte misin anam? Tepenin en tepesinde duruyor da aşirete bakıyor. Baktıkça hazanlenip yüreği yarılıyordur. Neden dersen anam, Mongol çudarları yakınlarda görülmüş. Yakıp yıkıp Türkmen milletini önlerine katıp geliyorlarmış. Resul Tekin'in görüp söylediği bu. Gündüz Bey'imin içerlemesi de zaten bunadır. Aşiret yiğitlerinin kalbine Mongol korkusu düşüp yılarlar diye ulu orta anlatılmasını hoş görmez. Bizde korku tuttuğu olup Mongol'dan yılacak yüreksiz yok ya, bey kısmını bilirsin, tedbirin her çeşidini alıp tetik kalmak ister. Ertuğrul da dinlemedi mi Resul Tekin'i? Dinlemez mi? Bir şey dedi mi peki? Dedi ki ne deme? Gevelemesene diye takazaya tuttu oğlunu. Ağzından kılıç zoruyla mı laf alacağız, sopa zoruyla mı? Lokman gülerek boyun büktü. Ertuğrul kılıç kabzası tutup el ayası öperekten, eli kılıç tutan hiçbir kayı yiğidi ölümden zerre perva etmez bre diye kükredi. Biz Mongol'un önü sıra kaçkına tutulacak hamur yüreklilerden değiliz. Geleceği olanın göreceği de olur dedi. O zaman coşup tekbir almaya durduk ki nereden duyduysa duydu, Gündüz Bey yetişti. Beydir vaktinde yetişmesini bilir. Vaktinde yetişemedikten sonra beylik kaç dirheme gele hay oğul. Dahasını deyivereyim mi Gazi anam? Dahası da var mı bunun? Bunun değil de öbürünün. Deli bozu Kıdır ağamın 2 aydır hiç gözükmemesi niye bakalım? Dilinin altındakini nereden bileyim ben? Hıdır dediğin adı üstünde bir deli. Ne zaman kaybolup ne zaman ortaya çıkacağı? Bilse bilse Hak Teala bilir. Neredeymiş? Mongol'a martolos çıkmış ya, birkaç gün oldu döneli. Yamanlıklar yapmış ki akıllara seza. Gazi ana daha bir dikkatle kulak tuttu oğluna. Nasıl yamanlıktır bakalım? Diver de merakım geçsin. Hıdır ağam Mongol içine dalıp tafsilat vermediği yoldan 20 Türkmen esirini kurtarmış ki aralarında yıllarca Mongol'a kölelik edip dilimizi unutanlar bile var. Deme, Gazi ana tuhaflaşmıştı. En eski Mongol vurgununda olanları hatırlayıp kabuk tutan yarası kanamaya durmuştu. Hayal dünyasında mırıldandı. Aferin demeli koca yiğidime, aferinlerin de şiddetlenmesini demeli. Demeli ya, Gazi ana hayalinden sıyrılıp oğluna gülümsemeye çalıştı. Yurt tutup çadır kurduğumuzun akşamı bize çağır Hıdır'ı. Olanları bir de kendi ağzından dinleyelim. Koca Mongol çudarlarının, noyanlarının arasına destursuz girip esirler kurtarmak her baba yiğidin harcı değildir. Ancak böyle Hıdır'ım gibi deli yiğitlerin harcıdır. Hay anasından emdiği ak sütler helal olsun yiğidime. Dayesinden süt ana emdikleri de helal olsun. Bir elini Lokman'ın beline atıp kendine çekti. Mazi yine canlanmış, içini tuhaf bir övünme ihtiyacı sarmıştı. Yiğit Hıdır'ın dayesiyim ben, bilir misin oğlum? Rahmetli ağabeyin Ali kucaktaydı o yıl, 1 yaşında var yoktu. Kötü baskın yemiştik Mongol'dan. Mongol'un başı boşluğuna, çapaçuluna çatmıştık. Ansızın bastırmışlardı da atlanıp pusatlanıp karşı koyana kadar, kıracakları kadar kırmışlardı bizi. Hıdır'ın anası da kırılanlar arasındaydı. Hıdır'ın kardeşine gebeydi garibim. Karnı deşilmiş olarak bulduk. 7 aylık yavrusu karnından çekilip bir sırığa geçirilmiş, sırık da yanı başına dikilmişti. Şükrolsun Hıdırcık sağ ve salimdi. Onu bulduğumuzda baş parmağını ağzına almış emiyordu. Beyana bütün aşiretin süt analarını çağırdı. Çocuğu tutup havaya kaldırdı ve hepimize birden sordu. Bu şirin bebeğe kim daye olmak ister? Atıldım hemen. Ben olmak isterim Beyana dedim. Benimle beraber birkaç yeni gelin de atılacak oldu ama Beyana beni seçti. Hıdır'ın anasıyla kardeş gibi olduğumuzu biliyordu zaten. Bebeği alıp çadırıma götürdüm. Rahmetli ağabeyinden hiç ayırt etmedim. 10 yıl kadar geçti, bir Mongol baskını daha yedik. Belki eski baskıncılardı, belki yenileriydi. Konak tutma hazırlığındaydık. Anlayacağın yine zamanı iyi seçmişlerdi. O baskın yaktı canımı, ağabeyini bizden koparıp aldı. 9. ayrımın sonu, sayfa 133.